Ayrım 64, bölüm 88, sayfa 642. İzzy Madet dudaklarını şapırdattı. Kıçı gri taksinin koltuğuna yapışık geçirdiği hareketli bir 10 saatlik vardiyadan sonra yanında kızarmış patates ve 2 dilim domuz pastırması olan omletli, tereyağlı, çörekli bir kahvaltı ve bütün bunları ıslatacak bir fincan şekerli kahve burnunda tutuyordu. Her şey son yolcusunu da Güneydoğu Otoyolu'nun yanında indirdikten sonra eski Buick'te Minnesota Caddesi'nin hemen arkasındaki gözde lokantasına doğru giderken oldu. Siktir. Frene basarak durdu. Arabanın önüne biri siyah, biri beyaz iki kişi fırlamıştı. İkisinin de elinde de tabanca. Izzy bütün gücüyle frene basarken beyaz olanın şoför penceresinin yanına geldi ve altın gibi parlayan rozetini gösterdi. FBI, in aşağı. Ne yaptın ki adamım? Collins hızla kapıyı açtı. İzzy'yi sürükleyerek arabadan çıkardı. Taksini ödünç alacağız. 09.06 Murphy komuta merkezini sokağın ucuna hücre evinin 150 metre ötesine taşımıştı. Yanında Kösk ile Dodge minibüslerden birinin ön koltuğuna oturmuştu. Her ikisi de ter içindeydi. Herkes yerinde mi? Diye bağırdı adamlardan birine. Arabanın arkasına çömelmiş, telsizi kulağına dayamış adam baş parmağını kaldırdı. Hepimiz hazırız Tom. Sen sadece işaretini ver. Murphy istavroz çıkardı. Derin bir nefes alıp düşündü. İşte bu kadar. Eğer işi bok edersem birkaç dakika sonra 500.000 kişi yanacak. Düşüncelerinin ağırlığı altında ezileceğini sandı. Ama bu kadar kısa bir zamanda her şeyi ayarlamış, her açıyı incelemeye çalışmıştı. Bir ara sokağın karşı tarafındaki evlerden ikisini ele geçirmeyi, arkadan girerek hücre evinin kapısının karşısına keskin nişancılar yerleştirmeyi düşünmüştü. Ama böylesi çok tehlikeli olurdu. Komşular hareketin farkına varıp bahçelerini basan silahlı FBI ajanlarını görünce paniğe kapılabilir, bu da Raşid'i ya da sokağın o tarafını gözleyen adamını harekete geçirebilirdi. Buna karşın kurşun geçirmez kevlar yelekler giymiş Hector & Koch makinalı tabancalı 6 adam Murphy'nin bir işaretiyle arka taraftaki duvarlara tırmanmaya ve hücre evine o taraftan girmeye hazır bekliyordu. 12 tanesi de Murphy'nin hemen arkasındaki Dodge minibüsteki işaretini gözlüyorlardı. Karla Şerif'in çizdiği planı adamlarına da anlatmıştı. Biraz daha zamanı olsa adamlardan ikisini hemen yakınlardaki sokaklarda benzer evlerin içini izlemeye gönderirdi. Ne var ki hızla akıp giden dakikalar Murphy'ye böyle bir imkan tanımamıştı. Raşit ve Gorev'in yanındaki iki adamın, Abdullah adlı bir Arap ve Moses adındaki bir Amerikalı siyah, hala evde bulunduklarını, silahlı olduklarını tahmin ediyordu. Sivil siyah ajanlardan altısı hala sokaktaydı. İkisi evden 50 metre ötedeki bir arabada, en gençler olan ikisi de bol pantolonlarla eğlenmeye çıkmış iki getto çocuğu gibi kaldırımda. Tıka basa tehlikeli maddeler teknisyeni ve ordunun teknik destek biriminden uzman dolu 4 sivil minibüs birkaç blok ötede hücre evine doğru ilerlemek için Murphy'nin emrini bekliyordu. 100 kadar ajan deponun otoparkına doluşmuş, Güneydoğu Otoyolu'nun üzerinde de 3 helikopter gezinmeye başlamıştı. Bunların hepsi gerektiğinde olay yerine gelmeye hazırdı. Tıpkı 1 kilometre ötede otoyolun öbür tarafındaki 6 ambulans gibi. Ayrıca Murphy'nin arkasında işlerin pazarlık aşamasına varması durumunda devreye girmeleri için rehine konularında deneyimli iki aracı ile iki Arap çevirmen de vardı. Murphy bu olasılığı hiç düşünmüyordu. İçinden bir his bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu söylüyordu. Eğer Raşit evdeyse ya onu öldürecekler ya da Raşit bombayı patlatacaktı. Onu rahatsız eden bir düşünce de Karla Şerif'ti. Kadının çok korktuğunu, her an yıkılmanın sınırında olduğunu biliyordu. Karnının üzerine tutturulmuş tek yönlü verici ile bluzunun altına gizlenmiş mikrofon, Murphy'nin öyle umuyordu, evin içinde konuşulanları duymasını sağlayacaktı. Adamlar sinyal seviyesini kontrol etmiş ve anlaşılır bulmuşlardı. Murphy de genç kadına eve girdiğinde İngilizce konuşmayı sürdürmesini söylemişti. Düşündü. Bunu sonuna kadar götürmesi, söylenenleri yapması için dua etmek gerek. Rahatsız edici bir başka düşünce daha vardı. Ona ne kadar güvenebilirim? Ya eve girince fikrini değiştirirse? Bu konunun üzerinde daha fazla düşünmeyi göze alamadı. Yüzünü sildi. Dürbününü kaldırarak karşı taraftaki kırmızı tuğlalı harap eve bir kere daha baktı. Hala bir hareket yoktu. Yalvarırım Tanrım, bugün bana iyi davran. Yeniden istavroz çıkardı. Glock tabancasını kılıfından çekti, kararını verdi. Tamam, başlıyoruz. Hazır olun çocuklar. Minibüsteki ajanlar heyecanla silahlarını kabzalarını sıktı. Murphy elindeki vericinin düğmesine basıp mikrofonu ağzına götürürken ter kokulu arabada gerginlik iyice arttı. Jack, hepimiz hazırız, başlayalım artık. Telsizden Collins'in sesi duyuldu, yola çıktık. 5 saniye sonra Murphy sokağın alt ucundan sapan gri taksiyi gördü. Kaldırımın kenarından yavaşça ilerliyor eve yaklaşıyordu. Murphy minibüs şoförünün omuzuna dokundu. Yürü. Dutch'ın motoru çalıştı. Araba saatte 10 kilometre hızla sokakta ilerlemeye başladı. Gri taksi sokakta ilerledi. Morgan direksiyondaydı. Carla Şerif de arkadaki koltukta. Collins sırtında altın harflerle FBI yazılı ceketini giymiş, sağ elinde Glock, genç kadının yanına dışarıda görülmeyecek şekilde tömelmişti. ''Neredeyse geldik Jack,'' dedi Morgan. ''50 metre daha, hazır ol adamım.'' Collins ceketinin koluyla terli alnını sildi. Gözlerini kaldırıp Carly Sheriff'in yüzüne baktı. Genç kadının bacaklarının titrediğini gördü. Sakin görünmeyi beceremiyordu bir türlü. ''Ne yapacağını biliyorsun değil mi?'' ''Evet. Sana söylediklerimizi hatırlamaya çalış, tamam mı? Sakın unutma.'' Carly Sheriff hala titriyordu. Collins düşündü. Bu işi sonuna kadar götüremeyecek. İçgüdüsü ona duyduğu düşmanı unutmasına ve uzanarak elini yatıştırırcasına tutmasına neden oldu. Unutma, hemen arkanda olacağız. Geldik dedikten sonra taksiyi yavaşlattı Morgan. Kırmızı tuğlalı evden 10 metre önce usulca durdu. Collins kafasını iyice eğdi. Yine de Carly'nin yüzünü görmeyi başardı. Genç kadının daha korkusunu çok daha canlı bir şekilde hissedebiliyordu. Titremesi artmıştı. İki derin nefes al dedi Carla'ya. Ondan sonra söylediğim gibi taksiden in. Carla dondu. Hareket edemiyor, dudaklarını büzmüş ileriye bakıyordu. Morgan birden ona döndü. Lütfen küçük hanım, bizi böyle bırakamazsın, yapmalısın. Carla ağlamak üzereydi. Bana bir söz verir misiniz? Ne sözü diye sordu Collins. Nikola'ya zarar vermeyeceksiniz. Bu ona bağlı. Lütfen, şimdi gitmen gerek. Arabadan in, sana söylediklerimi yap ve sakin olmaya çalış. Carla titreyerek son bir gayret sarf etti ve taksiden indi. İndikten sonra arka kapıyı kapattı, çantasını açtı, ön pencereye yaklaşarak açık camdan Morgan'a 100 dolarlık bir banknot uzattı. Morgan bozuk parası yokmuş gibi kafasını salladı. İkisi sanki tartışıyorlarmış gibi yaptılar. Sonunda Carla titrek bacaklarla eve doğru yürüdü. Bölüm 89. Elinde MP5, pencereden dışarısını gözleyen Moses Lee, kaldırımın kenarında duran gri taksiyi gördü. Ayağa kalktı. Kalın örgü perdeyi azıcık araladı. Kadının taksiden indiğini, şoföre vermek için çantasında para aradığını, şoförün kafasını salladığını gördü. Şoför kadına bir şeyler söyledi. Kadın arabanın yanından uzaklaşıp eve doğru yürürken şoför kantağı kapatmadan beklemeye başladı. İçgüdüsü Lee'yi sokağın öbür taraflarına bakmaya yöneltti. İki dakikadan beri karşı kaldırımda topu topu 50 metre ötede iki siyah vardı. Üzerlerinde sokak kıyafeti, bol pantolon, gün şapka vardı. Sanki konuşmaya dalmış gibiydiler. Düş mü görmüştü? Yoksa adamlardan biri iki kere çaktırmadan eve doğru bakmıştı. O gençlerde hoşuna gitmeyen bir şey daha vardı. Sokakta dolaşırken gördüklerinden biraz daha yaşlı duruyorlardı. Çok değil. İkisi de 20'lerin ortasında ya da sonlarında olmalıydılar. Ama bu küçücük uyumsuzluk da Lee'yi kuşkulandırıyordu. Bunun dışında 10 dakika kadar önce içinde iki siyah olan bir otomobilin geçtiğini görmüştü. Bunda şaşacak bir şey yoktu. Ama yolcuk olduğunu oturanın geçerken eve şöyle bir baktığını, sanki bir göz attığını gördüğünden emindi. Araba bir daha görünmemişti. Bu gördüklerini ayrı ayrı, insanda merak uyandıracak şeyler değildi. Ama bir araya geldiklerinde merakını arttırdı. Bir şeyler döndüğünü düşündüren alarm zilleri çaldı. Abdullah koltuğunun altında pompalı tüfeği elinde kahvesiyle odaya girdiğinde Lee kaşlarını çattı. Arkadaşlarına söyle, kadın taksiyle geldi dedi aceleyle. Bir de sokakta acayip bir şeyler döndüğünü hissettiğimi anlat. Carla eve doğru yürüdü. Bacaklarındaki gücün tükendiğini, yüreğinin güm güm attığını hissediyordu. Alt kattaki ön pencerenin perdesinin oynadığını görünce korkusu arttı. Gözleniyordu. Gözleneceğini biliyordu. Ama bu his korkusunu şiddetlendiriyordu. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Söylenen her şeyi anlamıştı. Geri dönemeyeceğinin farkındaydı ama sonuna kadar gidebilir miydi? Nikola'ya gerçekten ihanet edecek miydi? Yoksa daha şimdiden ihanet etmiş mi sayılıyordu? Bu kabusun bitmesini, kendisi için hemen şu anda burada bitmesini istiyor, yüreğinin ta derinliklerinde başka çare olmadığını biliyordu. Tek umudu, ümit edebileceği tek şey bir biçimde onu kurtarmaktı. Basamakları çıkarken gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Karnına tutturulan, derisini gıdıklayan vericiyi, bluzunun altına takılı mikrofonu hissetti. Zile bastı. Eli öylesine titriyordu ki indirdi. Ne yaparsan yap ama sakın korktuğunu, ürktüğünü belli etme. Bahaneni anlat, şoföre bozuk para götürmek zorunda olduğunu söyle. Parayı alınca taksiye dön, parayı öde, sonra eve gir. Sürgüyü çekme ve kapıyı aralık bırak. Nikola'ya söyleyemez miyim? Sakın ha, çok tehlikeli olur. Ne tepki vereceğini bilemeyiz. Bu işte yalnız hareket etmek zorundasın. Şu anda kendini öyle hissediyordu, yalnız ve korkuyordu. Hayatında hiç korkmadığı kadar korkuyordu. Birden ön kapı açıldı ama sadece 20 santim. Carla bir an için kapının öte tarafında duran Moses Lee'yi gördü. Ama adam kapıyı açıp içeri girmesine izin vermek niyetinde değil gibiydi. Benim Carla, dedi sesinin titremesini önlemek için fazlasıyla çabalayarak. Neden taksiyle geldin? Motosiklet bozuldu. Sessizlik. Kapı açılmamıştı. Neden beni içeri almıyorsun? Cevap yok. Carla düşündü. Bir yerde yanlış yaptım. Bir yerlerde korkunç bir yanlış yaptım. Bunu hissediyor, yüreği hızla çarpıyordu. Sonra koridorda fısıltılar duydu. Yüreğin daha da burkuldu. Biliyorlar. Onları ihanet ettiğimi biliyorlar. Sonra birdenbire kapı açıldı. Lee'nin güçlü eli uzandı, Carl'ı içeri doğru çekti. Kahrolası ne oluyor dedi Morgan yüksek sesle. Ne oldu? Hala yere çömelmiş olan Collins çevresini göremiyordu. Herifin biri kızı içeri çekti. Kıpırdama Jack. Ne istersen yap ama sakın kıpırdama. Morgan telsizi açtı. Tom, kızı evin içine çektiler. Ne? Biri kapıyı açtı, kızı koridora çekti. Sonra kapıyı yeniden kapattı. Bu iyi değil Tom. Piçler bizi fark etmiş olmalı. İçeri girelim mi? Bir sessizlik oldu. Uzun ve umutsuz bir sessizlik. Murphy kapıdaki konuşmayı kulaklıklardan duymuş ama olanları görememişti. Hayır dedi Murphy, seni duyuyorum. Şimdi sakın kıpırdamayın. Olduğunuz yerde kalın ve ben söylemeden tek bir hareket bile yapmayın. Ne oldu diye soran Raşit ön odada Carlo'nun karşısında duruyordu. Bir eliyle akrebi tutmuş, öteki eliyle de genç kadının koluna yapışmıştı. Sana bir soru sordum. Motosiklet bozuldu, taksi tutmak zorunda kaldım. Nerede bozuldu? Buradan 3 kilometre ötede. Motor durunca bırakmak zorunda kaldım. Bu yüzden de geciktim. Carla korkusuna rağmen savunmaya geçti. Bu sorular neden? Sana ne olduğunu anlattım. Raşit gözlerinin içine baktı. Tüm yüzünden hayvani bir dikkat okunuyordu. Arkasında duran Gorev yaklaştı. Raşit'in elini tuttu. Bırak kızı Raşit. Carla yanlış bir şey yapmadı. Belki ama rastlantılardan hoşlanmıyorum. Moses karşı kaldırımda dolaşan iki kişi görmüş. Biraz önce de arabayla geçen iki kişi daha. Evi gözetliyor olabilirler. Emin misin diyen Gorev gözlerini Moses'a dikti. Bana öyle geldi. Sokaktaki iki adam. Neredeler şimdi? Gittiler. Bir daha da görmedim. Ama zararsız da olabilirler değil mi? Tabii ama ben riske girmek istemem. Chesapeake'ten çıkarken seni izleyen oldu mu diye sordu Gorev Carla'ya. Hayır kimseyi görmedim. Dikkat ettim. Raşit hala kuşkuluydu. Pencerenin yanında durmuş taksiyi gözetleyen Abdullah'a bakarken yüzünden ter boşanıyordu. Ne oluyor? Hiç. Taksi hala bekliyor. Raşit Carla'ya döndü. Neden bekliyor? Elimde sadece bir yüzlük vardı. Onu da bozamadı. Ona vermek için 10 dolar lazım. Ona nereden bindin? Sokaktan mı duraktan mı? Sokaktan. Raşit düşündü. Seni kimsenin izlemediğinden eminsin değil mi? Sana söyledim. Sözü nereye getirmek istiyorsun Raşit? Raşit cevap vermedi. Pencereye yaklaştı. Dışarıda bekleyen taksiyle şoförüne baktı. Sonra boş sokağı araştırdı. Gorev de peşinden gelip aynı şeyi yaptı. Bana kalırsa aşırı tepki gösteriyorsun Raşit. Bu anlaşılır bir şey. Hepimiz sinirliyiz. Bırak Carla şoförün parasını ödeyip bu işi kapatsın. Eğer daha fazla bekletilirse kuşkulanmaya başlar. İşte o zaman başımıza dert açılır. Raşit yüzündeki teri sildi. Bir an için tereddüt etti, düşündü. Sonra Moses'a bakıp başını salladı. Kıza para ver. Moses cüzdanını çıkardı, 10 dolarlık bir banknot uzattı. Carla parayı aldı, koridora doğru yürüdü. Ama birden Raşit uzanıp kolunu tuttu. Bekle. Ama şoförün parasını ödemeliyim. Hayır, Moses verir. Bölüm 90. Murphy, Dutch minibüste her şeyi duymuştu. İngilizce sözler iyice boka battığını söylüyordu. Moses karşı kaldırımda dolaşan iki kişi görmüş. Biraz önce de arabayla geçen iki kişi daha. Evin gözetlendiğini düşünüyor. Biraz sonra da ama şoförün parasını ödemeliyim. Hayır Moses verir. Paniğe kapıldı. Moses denen o herif arabaya yaklaşır yaklaşmaz içine bakacak, Collins'i görecek, neler olduğunu anlayacaktı. Daha da kötüsü Murphy seslerden birinin, muhtemelen Raşid'in tonundan, evdeki herkesin dışarıda olanları gözleyeceğini, daha şimdiden olabildiğince kuşkulu olduğunu anlamıştı. 3 dakika önce sivil ekipleri sokağın daha da aşağısına göndermişti ama hala Doca evin 80 metre uzağındaydı. Ya Moses minibüsü görürse bir şeyden kuşkulanır mıydı? Her şey ters gitmeye başlamıştı. Murphy karar vermek için sadece birkaç saniyesi olduğunu farkındaydı. Başka bir çaresi var mıydı? Aceleyle telsizi ağzına yaklaştırdı. Lou yanıldık. Gelen kadın değil ötekilerden biri. Siyah olanı Moses. Kahrolasın. Ne yapmamızı istiyorsun? Arabaya yaklaşır yaklaşmaz indir. Eve giriyoruz. Ön odadaki Carla paniğe kapılmak üzereydi. Düşündü. Çok kötü oldu. Moses'ın otomatik tabancasını kontrol edişini, sonra pantolonun cebine kaydırışını, MP5'i ile yedek şarjörlerini Abdullah'a fırlatışını izledi. Bunları sen al. Arka kapıya git. Ben söylemeden de oradan ayrılma dedi Raşit. Abdullah silah ve şarjörleri alırken. Abdullah MP5'i doğrultarak odadan çıktı. Raşit de elinde akrep pencereye yaklaştı. Perdenin aralığından bekleyen taksiye baktı. Şüpheni çeken en ufak bir şey görürsen hemen eve dön dedi Moses'a. Tabii merak etme. Götüm siz kardeşlerime emanet. Moses hola çıkınca Raşit Gorev'e döndü. Ben Moses'ı pencereden koruyacağım dedi. Sen garaja git. Kapıların iyice kapalı olup olmadığına bak. Sonra da ben söyleyinceye kadar oradan ayrılma. Gorev'e Nissan minibüsün anahtarlarını fırlattı. Gerekirse minibüsü harekete hazır tut. Fazla tepki göstermediğine emin misin Raşit? Hiçbir riske giremeyiz. Söylediklerimi yap Gorev. Gorev, Barretta'nın emniyetini açtı. Raşit'le bakıştılar, sonra döndü. Moses'ın arkasından hole çıktı. Karla peşinden giderken Raşit genç kadının koluna yapıştı. Nereye gittiğini sanıyorsun? Nikolay'la birlikte. Burada, benimle kalıyorsun diyen Raşit, kuşkulu kuşkulu gözlerini kıstı. Nedir bilmiyorum ama bu işte hoşuma gitmeyen bir şey var. Karla neredeyse çökmek üzereydi. Korktuğunu göstermemek için insanüstü bir gayret gösteriyor, her an yığılıp kalabileceğini biliyordu. Nikolay'ı uyarma fırsatını kaçırdım diye düşündü. O anda hiç olmadığı kadar kötü hissetti kendini. Beslediği tüm umutlar kaybolmuştu. Pencereden bakınca Moses'ın kapıdan çıktığını, taksiye doğru yürüdüğünü gördü. Raşit onu korumak için pencereye yaklaştı, akrebini doğrulttu. Moses Lee ön kapıdan dışarı çıktı. Gözlerini taksiye, zenci taksi şoförüne dikip yavaşça arabaya doğru yürümeye başladı. Bir tehlikeye karşı tetikte taksiye doğru yürürken beyninde bir şimşek çaktı. Şoför onu öylesine izliyordu. Çok büyük bir dikkatle. Gerektiğinden fazla bir dikkatle. Moses gözlerinin içine bakınca adam bakışlarını kaçırmaya çalıştı. Bir şimşek daha. Moses hızla sokağın iki ucuna baktı. Sol tarafında 80 metre kadar uzakta kaldırımın kenarına park etmiş koyu yeşil bir Dodge minibüs vardı. Bir şimşek daha. Daha da ötede minibüsün 50 metre arkasında ve sokağın karşı tarafında iki araba daha. İçinde de koyu gölgeler. Arabalardan birinin biraz önce pencereden gördüğü koyu renkli otomobil olduğundan kesinlikle emindi. Bir şimşek daha. İşte tam o anda başının dertte olduğunu anladı. Kahretsin. Ellerini tabancasını çekmek için pantolonun cebine götürürken gözleri yeniden taksi şoförüne çevrildi. Herif hala onu izliyordu. Aynı anda eli yandaki koltuğa uzanıyordu. Sanki bir şey ararmış gibi. Ve o anda Moses bir hareket daha fark etti. Ama bu kez arabanın arka koltuğunda. Arka camın indirilmiş olduğunu, elinde tabancayla bir beyazın doğrulduğunu gördü. Moses hızla tabancasını çekti. Arkadaki adamı arda arda iki kez ateş etti. Bir saniye sonra da kıyamet koptu. Morgan taksinin içinden evin ön kapısının açıldığını gördü. Geliyorlar Jack dedi diye fısıldadı Collins'e. Ben söyleyene kadar bekle. Morgan Moses denen iri yarı adamın evden çıktığını, yavaşça arabaya doğru yürüdüğünü gördü. Oldukça kaslıydı. Kendi işini kendi başına halledecek birine benziyordu. Adamın arabaya yaklaştığını görünce Morgan'ın sırtından ter boşandı. Herif hiç acele etmiyor, yavaş yavaş yürüyordu. Adam yürürken Morgan'a baktı. Morgan başını hafifçe çevirdi. Yine de gözünün ucuyla adamı izlemeye devam etti. Adamın önce sağına sonra soluna baktığını, hemen arkasından da elini cebine attığını gördü. Yüreği ağzına geldi. Jack, silahını çekiyor diye bağırdı. Ateş et. İki el silah sesi duyuldu. Arabanın camları sarsılırken Collins elinde Glock arka koltukta doğruldu. Collins silah seslerini ve iki vınlama duydu. İki kurşun kafasının birkaç santim üzerinden geçti. Biri açık camdan çıktı, diğeri tavanda bir delik açtı. Collins çılgın gibi debelenerek öteki kapıdan yuvarlandı. Sürünerek arabanın arkasına doğru geçti. Aynı anda evin alt katında bir cam parçalanarak kırıldı. Bir makinalı takırtısı duyurdu. Arabanın kaportasında delikler açıldı, camlar şangırdadı. Morgan şoför kapısından çıkıp tabancasını ateşlemeye çalışırken bacağından bir kurşun yedi, sonra bir kurşun daha. Haykırdı. Elini bacağına götürdü. Yeni bir makine salvosu şasiyi delik deşik ederken sürünerek arabanın arkasına sığındı. Parmaklarının arasından kan sızıyordu. Jack'in kendine doğru emeklediğini gördü. Ben iyiyim Jack. Sen o pezeneklerle ilgilen diye bağırdı. Tanrı aşkına sakın hareket etme. Collins emekleyerek sağa evin penceresinden görülmeyeceği bir yere sığındı. Kafasını arabanın arkasından çıkarınca siyah herifin Moses'ın ön kapıya ulaştığını, dönüp tekrar arabaya ateş ettiğini gördü. Collins nişan aldı, iki el ateş etti. Kurşunlar Moses'ın göğsüne saplandı, adamı kapıya fırlattı. Evin penceresinden bir takırtı daha duyuldu. Kurşunlar arabaya gömüldü. Collins'in yanına beton parçacıkları sıçradı. Collins öfkeden çıldırmış gibiydi artık. Çılgınca bir enerjiyle arabanın arkasından fırladı, yağmur gibi yağan mermileri aldırmaksızın eve doğru koşarken Glock'un şarjörünü pencereye boşalttı. Sokak birden lastik cayırtıları içinde duran FBI arabalarıyla, arabalardan fırlayan onlarca adamla canlandı. Sonra silahlar ateşlendi. Kurşunlar evin penceresine yöneldi. Camları parçaladı, beton parçaları uçurdu. Evden gelen ateş sesleri kesildi. Collins ön kapıya ulaştığında siyah adamın cesedinin üzerinden atlayıp yan duvara yapıştı. O panik anında bile saniyelerin su gibi akıp gittiğinin, çok hızlı hareket etmesi gerektiğini farkındaydı. Hemen eve girmek, Raşid'i bulmak zorundaydı. Vücudundan ter boşanırken Glock'un boş şarjörünü attı, mekanizmaya yeni bir şarjör taktı. Hole girmek için hamle yaptı. Sokakta olan bitenleri izleyen evin ön odasındaki Raşid'in yüzü bir dehşet abidesi gibiydi. Akrebini doğrulttuğunda öfkeden çılgına dönmüştü. Camları kırıp pencereden peş peşe ateş ederken silah elinde tepiniyor, kurşunlar arabaya çarptıkça nefreti neredeyse canlı bir varlığa dönüşüyordu. Ateş etmeyi sürdürürken birden her yönden gelip duran kurşunları, Arabalardan inen adamları gördü. Her taraftan kurşun yağmaya başlayınca karla Şerif'in ihanet ettiğini anladı. Akrebini çevirdi. Yüzü nefretten bembeyazdı. Orospu diye haykırarak hedefini arandı. Karla gitmişti. Kırık camlardan kurşun yağıyordu. Duvarlar deliniyor, beton parçaları uçuşuyordu. Raşit bir küfür savurdu. Yere çöktü, sonra çılgın gibi garaja doğru emeklemeye başladı. Abdullah arka kapıda beklerken birden ön taraftan gelen kurşun seslerini duydu. Birbiri ardına iki el, sonra iki el daha, ardından da makinalı takırtısı. Panik halinde kapıdan ayrılıp ön tarafa gitmek için hamle yaptı. O sırada Raşit'in emrini hatırladı. Geri dönüp arka kapıyı korumaya giderken siyah kurşun geçirmez kevlar yelekler ve siyah kasklar giymiş üç adamın ellerinde Heckler ve Koch makinalı tabancalarla arka duvardan atladıklarını gördü. Abdullah MP5'in doğrulttuğu silah takırdamaya başladı. Dışarıda sokakta tam bir kargaşa yaşanıyordu. Murphy hareket emri verir vermez bir düzine kadar araba sokağın iki ucundan dalmış evin önünde gelip durmuştu. Kevlar yelekler giymiş tepeden tırnağa silahlı adamlar arabalardan inmiş, otomobillerin ve minibüslerin arkasında mevzilenerek evin penceresine kurşun yağdırmaya başlamışlardı. Evin 15 metre gerisinde cayırtıyla duran Dodge'un içindeki Murphy ve Kursk olay yerine ilk gelenlerdendi. Evin alt katındaki pencerelerde namludan çıkan parıltıları gördüler. Dodge'dan fırlayıp minibüsün arkasına çöktüler. Morgan gri taksinin arkasına yatmış kanlı bacağını tutuyor, Collins de ateş ederek eve doğru koşuyordu. Murphy telsiz uzanıp haykırdı. Ön kapıya doğru koşan bir ajanımız var. Koruma ateşi açın. Alt kattaki pencereye nişan alın. Tekrar ediyorum. Alt kattaki pencere. Oradan ateş edeni vurun. Sokaktaki adamlarından gelen baraj ateşi birden alt kattaki pencereye yöneldi. Murphy Collins'in ön kapıya ulaştığını, yan duvara yapışıp beklediğini, Glock'un boş şarjörü fırlatıp yenisini takmaya hazır olduğunu gördü. Elinde telsizle bir ajan soluk soluğa Murphy'ye doğru koştu. Arka kapıda durdurulduk efendim. Aşağıdaki pencereden ateş eden biri var. İki adamımızı yaraladı. Derhal vursunlar. Ne gerekiyorsa yapın. Morgan için de doktor getirsinler. Gözlerini Collins'ten ayırmamış tabancasına yeni bir şarjör taktığını görmüştü. Dodge'un arka tarafında kulağında bir kulaklıkla çömelmiş olan adamına döndü. Alıcıya ne oldu diye bağırdı. Bir şey duyuyor musun? Hayır efendim. Sustu. Tanrım. Çevresindeki kargaşa artarak sürerken Morgan işin bozulmakta olduğunu hissetti. Kafasında tek bir çılgın düşünce vardı. Eve girmeliyiz. Hemen girip Raşid'in bombayı patlatmasını engellemeliyiz. Arabın bombayı patlatacak kadar çılgın olduğuna en ufak bir kuşkusu yoktu. Belki de şu anda bombayı patlatmak üzereydi. Penceredeki ateş susmuş gibiydi. Collins'in tabancasını iki eliyle kaldırarak kapıya doğru yaklaştığını gördü. Collins'e takviye nerede diye bağırdı Murphy. Arkasına döndü. Dikkatini FBI arabalarından birinin arkasına çömelmiş bir grup ajana çevirdi. İçlerinden bazıları mevzilendikleri yerden çıkıp dikkatle eve doğru ilerlemeye başlamışlardı. Ama çıldırmış gibi olan Murphy için hiçbiri yeterince hızlı hareket etmiyordu. Ön kapıya gitmeliyiz şimdi. Yalnız olmasını istemiyorum. Kösk arkasından gitti efendim. Ne? Murphy döndü. Kösk'ün tabancasını çekmiş eve doğru koştuğunu, Collins'in de ön kapıya yöneldiğini gördü. Gore, garaj kapılarını kontrol etmiş, kapalı ve kilitli olduklarını görmüştü ki iki el ateş edildiğini duydu. Sonra iki el daha. Ardından da evin içinden bir yerlerden gelen makinalı tüfek takırtısını duydu. Kanının çekildiğini hissetti. Raşid'in garajda kalması emrini aldırmaksızın mutfağa doğru koştu. Elinde ateşe hazır Barettası tek kaygısı karlığından güvende olmasıydı. Dışarıdan sokaktan gelen acı fren sesleri duydu. Garajı mutfağa bağlayan kapıya vardığında Carly'i gördü. Genç kadın sendeledi. Gorev'in kollarına yığılır gibi oldu. Adamı itmeye çalışıyor, tırnaklarını etine gömüyordu. Yüzü bembeyazdı, panik içindeydi. Yine de Gorev'e fırsat vermeden haykırdı. Sakın oraya gitme Nikolay, sakın gitme yoksa ölürsün. Evin içinden gelen ateş sesi devam ediyor, takırtıya sokaktan da cevap veriliyordu. Baraj ateşi öylesine yoğundu ki Gorev panik içinde Barettas'ın doğrulttu. Genç kadının yanından geçmeye çalıştı ama Carla koluna sarılmıştı. Hayır Nikolay, gitme, lütfen. Neler oluyor? Gorev birden anladı. Carla'nın yüzünde gerçeği gördü. Genç kadının gözlerinden yaşlar boşandı. Sesinde dehşet verici bir korku vardı. Bitti Nikolay. Bitmeliydi, anlamıyor musun? Bana minibüsün anahtarlarını ver, Raşid'i durdurmalıyız. Gorev'in yüzü bembeyaz oldu, inanamıyordu. Ne yaptın? Tanrı aşkına anahtarları ver. O anda Carla hızla yaklaşan ayak seslerini duydu. Artık çok geç olduğunu anladı. Gorev'i bıraktığında Raşid'in elinde akreple fırtına gibi içeri girdiğini, gözlerindeki vahşi nefreti ve paniği gördü. Bize ihanet etti Orev, Gorev. Orospu bizi sattı. Raşid çıldırmış gibiydi. Gözleri vahşi bir ışıkla aydınlandı. Sonra kontrolünü kaybetti. Ani bir hareketle akrebi doğrultup tetiğe bastı. Kurşunlar Carla'nın göğsüne saplandı. Genç kadın savrularak duvara uçtu. Gorev donmuş gibiydi. Ağzı açık Carla'nın duvara çarptığını, belinden yukarısının kızıla boyandığını gördü. Yüzü dehşet içindeydi. O bir haindi diye haykırdı Raşit. Bizi durdurmaya çalıştı. Ölmeyi hak etti. Hayır diye bağırdı Goref. Aklını kaçırmış gibi Beretta'sını doğrultmaya çalıştı. Ama Arap'ın elinde hala akrep vardı. Tetiğe bir kez daha bastı. Makinanın kurşunları neredeyse Gorev'in ayaklarını yerden kesti. Sendeleyip gerildi. Ağzı kan dolmuş, soluk almakta zorlanıyordu. Ama Raşit şarjörü boşalana kadar ateşe devam etti. Gorev'in vücudu iğrenç bir ölüm dansına kalktı. Sonra yere yığıldı. Raşit zaman yitirmedi. Yüzünde yağlı bir ter kaplıydı. Gorev'in cesedine doğru yürüdü. Dizlerinin üstüne çöktü. Gorev'in cebine uzanıp Nisan'ın anahtarlarını aradı. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Evin arka tarafında Abdullah MP5'i pencereden boşalttı. Sonra yere çöktü. Şarjörü fırlatıp yenisini taktı. Duvardan tırmanmaya çalışan adamları görmüş, yüksek bir yerlerden ateş edildiğini anlamıştı. MP5'ini doldurup nişan almak üzere doğrulurken ani bir takırtı duyup başını eğdi. Kurşunlar odanın duvarlarına saplandı. Camdan geriye kalanı parçalanıp duvarları deldi, kafasını kaldırmasını engelledi. Tere batmıştı. Durumun umutsuz olmadığını düşündü. O sırada camları parçalanmış pencereden içeri bir şey uçtu. Abdullah bir ışık topuyla patlamadan önce el bombasını sadece bir an görebildi. Patlama Abdullah'ı sarstı. Ayaklarını yerden kesti. Sonra yere ardından uzunca dumanıyla bir teneke kutu düştü. Göz yaşartıcı bomba. Teneke kutu için için yandı. Odayı geniz yakıcı bir duman doldurdu. Abdullah garaj kapısından gelen makine seslerini duydu. Eliyle ağzını ve burnunu kapatıp odadan fırladı. Connie's Glock'unu kaldırdı. Holde ilerlemeye başladı. Sokaktan ve ön odadan gelen ateş sesleri kesilmişti. Odayı kontrol ettiğinde boştu. Ama evin arkalarından bir yerden bir makinenin kesik atışlarını duymuştu. Sonra bir patlama ve sokaktan gelen sesler. Kursk arkasından eve girmiş, 3 metre arkada tabancası ateşe hazır ilerliyordu. Collins dikkatli yürüdü. Kendini boş mutfakta buldu. Solda yarı açık bir kapı daha vardı. Kapıya bakmadı. Sağa dönmesi gerektiğini, oradan garaja ulaşacağını hatırladı. Oraya bir an önce varmalıydı. Kursk bağırdı. Arkanda. Collins eğilmiş dönerken sağdaki kapıdan giren, bir eliyle ağzını burnunu kapatmış MP5'li bir Arap ve arkasındaki kapıdan yayılan dumanı gördü. Collins nişan alma fırsatı bile bulamadan Kursk ateş etti. Adamı sol böğründen vurdu. Sonra iki kurşun daha salladı. Bu kez kafasını isabet ettirdi. Collins doğruldu. Ajanların eve doluştuğunu, holden heyecanlı sesler geldiğini duydu. Göz yaşartıcı gaz mutfağa dolmaya başladı. Kursk arkasını korurken garaja doğru ilerledi. Raşit çılgın gibiydi. Gorev'in ceplerinde anahtar ararken evin içinde kıyamet kopuyor, gürültü ve ateş sesleri dikkatini dağıtıyordu. Sonunda anahtarları buldu. Doğrultup alarm düğmesine bastı. Nisan'ın merkezi kilit sistemi bir takırtıyla açıldı. Nisan'ın arka kapısını açmaya çalışırken mutfaktan gelen silah seslerini duydu. Akrebini doğrulttu. Collins, Glock'unu iki eliyle kavramış garaja doğru ilerlerken aynı anda iki şey birden gördü. Carla Şerif ve Gorev yerde yatıyordu. Vücutları acayip bir şekilde kasılmıştı. Sonra Raşit'i gibi gördü. Deli gibi debelenerek akrebine yeni bir şarjör takmaya çalışıyordu. Sonunda silahını doğrulttuğunda gözleri çılgınca bir bakışla aydınlandı. Collins için o tek ve yalın dehşet anında her şey ağır çekimde gibiydi. Bir el ateş etti. Birinci kurşun Raşit'in omzuna saplandı. Raşit sendeledi. Collins ikinci kez tetiğe bastı. İkinci kurşun Raşit'in göğsünü deldi. Üçüncüsü kafasına saplanıp öldürdü. Sonrasında Collins için her şey karmakarışıktı. Karmakarışık, çılgınca siren sesleri, şiddetli gürültüler, garaja doluşan ajanlar. Peşlerinde tehlikeli madde ekiplerine, ordunun kimya uzmanlarına bağırarak giren Murphy. Bir de ambulans isteyen Kösk'ün sesi. Ayrım sonu sayfa 658. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Easy Madek. I-Z-Z-Y-M-A-D-E-K. Buick. B-U-I-C-K. Kevlar. K-E-V-L-A-R. Heckler & Koch. H-E-C-K-L-E-R-A-N-D-K-O-C-H.